Ayrım 7. Bölüm 3. Gezegensel kabileler zamanı. 1. Zamanın havası. Elbette oturmuş bir kavram değil. Onu kullanmamın nedeni, tarihin bazı anlarında çok sayıda insanın kimliklerinden bir öğeyi ötekilerin zararını olarak yüceltmeye başlatan şu yaygın, anlaşılmaz gerçekliği ortaya koymak. Bunun sonucu olarak bugün dinsel aidiyetini vurgulamak, onu kimliğinin ana öğesi olarak görmek yaygın bir tavırdır. 300 yıl önce olduğundan kuşkusuz daha az yaygın ama 50 yıl öncesinden tartışma götürmez biçimde daha yaygın bir tavır. Zamanın havasından bir nebze daha az belirsiz kavramlar olan entelektüel çevre ya da entelektüel iklimden söz edebilirdim. Ama sözcüklerin ötesinde önemli olan tek şey gerçek sorular. Bütün dünyada her kökenden kadın ve erkek birkaç yıl öncesine kadar ilk ağızda başka aidiyetlerini öne sürmeyi tercih ederken, bugün aynı insanların dini aidiyetlerini yeniden keşfetmelerine ve çeşitli tarzlarda bunu vurgulamaya itildiklerini hissetmelerine yol açan şey nedir? Yugoslavyalı bir Müslümanın günün birinde Yugoslav olduğunu söylemekten vazgeçip her şeyden önce Müslümanlığını ortaya koyması nereden kaynaklanıyor? Nasıl oluyor da Rusya'da yaşamı boyunca kendini her şeyden önce bir proleter olarak gören bir Yahudi, bir gün her şeyden önce Yahudi olduğunu kavramaya başlıyor? Hangi dinden olduğunu göğsüne gere gere vurgulamak bir zamanlar uygunsuz olarak görülürken, nasıl oluyor da günümüzde hem de aynı zamanda ve ne çok ülkede doğal ve meşru kabul ediliyor? Bu durum karmaşık ve hiçbir açıklama tatmin edici bir sonuç veremez. Bununla birlikte komünist dünyanın önce gerileyişi ve ardından çöküşünün bu evrimde büyük bir rolü olduğu apaçık. Oysa Marksizmin gezegenin tamamı üzerinde Tanrı düşüncesinin silineceği, yeni tip bir toplum kurmayı vadedeli 100 yıldan fazla oluyor. Bu projenin gerek ekonomik ve politik, gerekse ahlaki ve entelektüel planda başarısızlığa uğraması, tarihin çöplüğüne atmak istediği inançların yeniden saygınlık kazanması sonucunu getirdi. Din manevi bir sığınak, bir kimlik sığınağı olarak Polonya'dan Afganistan'a, komünizmle mücadele eden herkes için açık bir birleşme noktası haline geldi. Böylece Marx ve Lenin'in bozgunu da dinlerin intikamı, en azından kapitalizmin, liberalizmin ya da batının zaferi olarak göründü. Ama 20. yüzyılın son çeyreği boyunca din olgusunun yükselişinde belirleyici rol oynayan sadece bu etmen değildir. Komünist dünyadaki nihai kriz, entelektüel ve politik tartışmalarda hala ağırlığını koruyorsa ve korumaya devam edecekse de, bazılarının basit bir şekilde kriz deyip geçtiği, Batı'yı etkileyen diğer krizden başlamak üzere başka etmenlerin de aynı şekilde dikkate alınmaması halinde pek çok gerçek anlaşılmaz olarak kalacaktır. Bu kriz komünizminkiyle aynı düzleme konulamaz. İki tarafı birbirine düşüren uzun çatışmada bir kazananla bir kaybeden olduğunu inkar etmek boşuna olacaktır. Ama Batı modelinin de etkisini bütün kıtalar üzerinde yaymasına rağmen, zaferine rağmen kendisini kendi metropollerinde yoksulluk sorunlarıyla baş edemeyen, işsizlikle, suç eğilimiyle, uyuşturucu sorunuyla ve daha başka bir yığın felaketle mücadele etmekte aciz kalan, krizde bir model olarak algıladığı da inkar edilemez. Zaten bütün toplum biçimlerinin iflahını kesen en cazip toplum modelinin kendi kendinden derin biçimde kuşkuya düşmesi çağımızın en şaşırtıcı çelişkilerinden biridir. Bir an kendimizi Arap dünyasında bir üniversiteye giden 19 yaşında genç bir adamın yerine koyalım. Eskiden olsa yaşam koşullarının sıkıntılarına duyarlı davranacak ve onu kendi usulünce fikir tartışmalarına yönlendirecek Marksist eğilimli bir kurumu tercih ederdi. Ya da onun kimlik ihtiyacını okşayan ve belki de ona yeniden doğuştan ve modernleşmeden söz edecek milliyetçi bir kuruma katılırdı. Bugün Marksizm çekiciliğini yitirdi. Otoriter, beceriksiz ve yozlaşmış rejimlerce el konulan Arap milliyetçiliği ise güvenilirliğini yitirdi. Bu delikanlının yaşam biçimi, bilimsel ve teknolojik başarıları yüzünden Batı'yı çekici bulması da göz ardı edilemez. Bununla birlikte bu modeli temsil eden anlamlı hiçbir politik kuruluş bulunmadığından, böyle bir çekimin onun bağlanacağı yol üzerinde ancak pek az sonucu olacaktır. Batı cennetine özlem duyanların çoğu zaman göçmenlikten başka çareleri yoktur. Meğer ki imrenilen bu modelin bazı veçelerini iyi kötü kendi evlerinde yaşamaya çalışan ayrıcalıklı kesimlerden birine mensup olmasınlar. Ama balkonunun altında bir limuzinle doğmamış olan herkes, kurulu düzeni sarsma arzusu duyan herkes yozlaşmaya, devlet zorbalığına, eşitsizliklere, işsizliğe, gelecek endişesine isyan eden herkes çok çabuk değişen bir dünyadaki yerinin neresi olduğunu bulmakta zorlanan herkes İslamcı hareketin etkisine kapılıyor. Orada hem kimlik ihtiyaçlarını, bir gruba dahil olma ihtiyaçlarını, maneviyata olan ihtiyaçlarını, fazlasıyla karmaşık gerçekliklerin basit biçimde algılanmasına olan ihtiyaçlarını, hem de eylem ve baş kaldırı ihtiyaçlarını gideriyorlar. Müslüman dünyasının gençlerini dinsel akımlara karışmaya götüren bütün bu koşulları sıralarken derin bir rahatsızlık hissetmekten kendimi alamıyorum. Bu da İslamcılarla onlara karşı mücadele eden yöneticiler arasındaki çatışmada kendimi taraflardan ne biriyle ne de ötekiyle özdeşleştirmeyi başaramamamdan ileri geliyor. Radikal İslamcıların söylemlerine sadece bir Hristiyan olarak kendimi dışlanmış hissetmem yüzünden değil, ama çoğunlukta bile olsa dini bir grubun yasalarını halkın tümüne dayatmasını kabul edemediğim için de yabancıyım. Benim gözümde çoğunluğun zulmü ahlaki açıdan azınlığın zulmünden daha iyi değildir. Ayrıca özellikle kadın erkek herkesin eşitliğiyle, inanç özgürlüğüne, herkesin hayatını dilediği gibi yaşama özgürlüğüne derinden inanıyorum. Ve bu kadar temel değerleri sorgulamaya kalkan bütün doktrinlerden de sakınıyorum. Bütün bunları olabildiğince açık bir biçimde dile getirirken, İslamcılara savaş açan zorba iktidarların da gözümde daha fazla değeri olmadığını eklemekten kendimi alamıyor ve daha az zararlı olacağı bahanesiyle yaptıkları haksızlıkları alkışlamayı reddediyorum. Bu halklar hafif bir zarardan çok daha iyisini, ehvenişerden daha iyisini hak ediyorlar. Onlara gerçek demokrasiden, gerçek modernlikten başka bir şey olmayan, gerçek çözümler gerekir. Demek istediğim, güdük ve zorla dayatılan bir modernlikten çok bütünlüklü ve kabul gören bir modernlik. Bana öyle geliyor ki, kimlik kavramına farklı bir bakış getirildiğinde çıkmazın dışında insanca bir özgürlük yolunun çizilmesine katkıda bulunulabilir. Parantezi kapatarak zamanın havasına geri dönüyorum. Dinin yükselişi kısmen komünizmin çöküşüyle, kısmen çeşitli üçüncü dünya toplumlarının içinde bulundukları çıkmazla, kısmen de batılı modeli etkileyen krizle açıklanıyorsa, olayın boyutlarının ve renginin iletişim alanında son zamanlardaki muazzam evrime ve küreselleşme diye bilinenlerin bütününe dayandırılmadan anlaşılmasının mümkün olamayacağını söylemek için. 1973'te yayımlanan bir metinde İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, insanlık yolunun birbirini izleyen üç merhaleden geçtiğini açıklıyordu. Tarih öncesine denk düşen birinci merhalede iletişim son derece yavaştı. Ama bilginin gelişimi daha da yavaş ilerliyordu. Öyle ki bir başka yenilik araya girinceye kadar her yenilik bütün dünyaya yayılacak kadar zaman buluyordu. Bu yüzden insan toplulukları hissedilebilir biçimde aynı evrim düzeyindeydiler ve sayılmayacak kadar çok ortak özellikleri vardı. İkinci merhalede bilginin gelişimi yayılmasından daha çabuk oldu. Öyle ki insan toplulukları her alanda gitgide farklılaşmaya başladılar. Tarih adını verdiğimiz bu merhale binlerce yıl sürdü. Sonra çok yakın tarihlerde yeni bir dönem başladı. Bilginin kuşkusuz gitgide daha hızlı ilerlediği ama bilginin yayılmasının daha da hızlı gittiği bizim dönemimiz. Öyle ki insan toplulukları kendilerini gitgide daha az farklılaşmış bulacaklar. Aslında çok kaba taslak çizdiğim bu kuramın geçerliliği uzun süre tartışılabilir. Niyetim buradan bir dayanak çıkarmak değil. Bana göre sadece bugün etrafımızda fark ettiklerimizin hoş ve entelektüel açıdan son derece uyarıcı bir sunumu söz konusu. Hiç durmamacasına yoğunlaşan ve hiç kimsenin kontrol edemez gibi göründüğü bu evrensel görüntü ve fikir harmanının bilgilerimizi, algılayışlarımızı, davranışlarımızı derinden ve çok kısa vadede uygarlıklar tarihi açısından dönüşüme uğratacağı açıktır. Olasılıkla kendi kendimize, aidiyetlerimize, kimliğimize bakışımızı da aynı derecede derinden farklılaştıracaktır. Toynbee'nin varsayımından hareketle, hafifçe genelleştirerek, insan toplumlarının farklılıklarını vurgulamak için, kendileriyle ötekiler arasına sınırlar çizmek için, yüzyıllar boyunca uydurdukları her şeyin tam da bu farklılıkları azaltmayı, bu sınırları silmeyi hedefleyen baskılara boyun eğeceği söylenebilir. Sayısız uğultularla, sayısız şimşeklerle gözlerimizin önünde cereyan eden ve daha da süratlenen bu görülmemiş başkalaşım engelsiz ilerlemiyor. Çevremizi kuşatan dünyanın bizlere sunduğu pek çok şeyi gerek bize yararlı göründüğü, gerekse kaçınılmaz göründüğü için elbette hepimiz kabul ediyoruz. Ama kimliğinin anlamlı bir öğesi, dili, dini, kültüründeki değişik simgeler ya da bağımsızlığı, üzerinde bir tehdidin ağırlığını hissettiği an herkesin direndiği durumlar oluyor. Bu yüzden içinde bulunduğumuz dönem uyum ve uyumsuzluk gibi ikili bir atmosfer içinde geçiyor. İnsanlar hiçbir zaman bu kadar ortak şeye sahip olmamışlardı. Bu kadar ortak bilgiye, bu kadar ortak referansa, bu kadar imaja, bu kadar söyleme, bu kadar paylaşılan araca. Ama bu birilerini ve ötekilerini, farklılıklarını daha da vurgulamaya itiyor. Şimdi ifade ettiğim şey çıplak gözle incelenebilir. Hızlı küreselleşmenin kimlik ihtiyacının güçlenmesi gibi bir tepkiye yol açtığına hiç kuşku yoktur. Bu arada bu kadar ani değişimlere eşlik eden varoluş sıkıntısı yüzünden maneviyat ihtiyacının çoğalmasına da. Oysa bu iki ihtiyaca sadece dinsel aidiyet cevap verebilir ya da en azından cevap vermeye çalışabilir. Tepki sözcüğünü kullandım. Bunun tek başına olayın bütününü veremeyeceğini belirtmek doğru olurdu. Değişiklikten korkan bir insan topluluğu eski geleneğin değerlerine ve simgelerine sığındığında sözcüğün her anlamıyla bir tepkiden kuşkusuz söz edebilir. Ama bana göre dinselliğin yükselişinde basit bir tepkiden daha fazlası, belki kimlik ihtiyacıyla evrensellik talebi arasında bir sentez girişimi var gibi. Gerçekten de inançlı cemaatler gezegen kabileleri gibiler. Kimliklerinde ağır basan nitelik yüzünden kabile diyorum. Ama keyifle sınırları aştıkları için de gezegensel diyorum. Ulusal, ırksal, sosyal aidiyetlerin üstüne çıkacak bir imana bağlılık. Bazılarının gözünde bunların kendilerini evrensel gösterme biçimi. Böylelikle bir inanç cemaatine ait oluş bir bakıma en küresel, en evrensel ayrılıkçılık olurdu. Ya da belki en elle tutulur, en doğal, en köklü evrensellik demek gerekirdi. En uygun formül ne olursa olsun, bugün kendini gösterdiği biçimiyle dini bir cemaate ait olma duygusunun daha önceki duruma basit bir dönüşten ibaret olmadığını belirtmek önem taşıyor. Milliyetler çağının şafağında değil, gün batımındayız. En azından proletaryen biçimiyle enternasyonalizmin de şafağında değiliz. Ama aynı şekilde gün batımındayız. Bu yüzden bir dine ait olma duygusunun önceliği gelip geçecek tarihi bir an gibi elinin tersiyle küçümseyerek geri çevrilemez. Çünkü karşımıza çıkan soru kaçınılmaz olarak şudur: neye doğru geçecek? Yeni bir uluslar çağına doğru mu? Bu bana ne olası ne arzu edilebilir gibi geliyor. Zaten bugün ortak bir kiliseye bağlı olma duygusu milliyetçiliğin, hatta laik olanların en emin çimentosudur. Bu Türklerle Ruslar için olduğu kadar Yunanlar, Polonyalılar ya da İsrailliler için ve bunu kabul etmekte huysuzlanacak pek çokları için doğrudur. O halde dinsel aidiyet nereye doğru aşılacak? Başka hangi aidiyet onu bir zamanlar kendisinin de olduğu gibi battal hale getirebilecek? 2. Düşüncelerimin bu aşamasında vahim bir yanlış anlamayı önlemek için bir şeyi belirtmem şart oluyor. Ben dinsel aidiyetin aşılmasından söz ederken dinin kendisinin de aşılması gerektiğini söylemeye çalışmıyorum. Bana göre din asla tarihin zindanlarına gömülemeyecek. Ne bilim tarafından, ne bir doktrin, ne de siyasal bir rejim tarafından. Bilim ilerledikçe insan sonunun ne olacağı üzerine kendini daha çok sorgulayacak. Nasılın tanrısı, Bir gün gelecek, silinecek ama Nietzsche'nin tanrısı asla ölmeyecek. 1000 yıl sonra belki aynı dinler olmayacak ama ben hiçbir biçimiyle bir din olmadan dünyayı düşünemiyorum. Şunu da hemen eklemek istiyorum. Benim bakış açıma göre maneviyat ihtiyacı ifadesine mutlaka bir inanç cemaatine ait olmada bulmamalıdır. Aslında burada her ikisi de farklı düzeylerde, doğal ve meşru. Ama karıştırılması yanlış olan iki eğilim var. Bir yanda varlığımızı, acılarımızı, düş kırıklıklarımızı aşkınlaştıracak, hayata ve ölüme, yanılsamalı da olsa, bir anlam katacak bir dünya görüşüne özlem. Öte yandan her insanın içinde yaşattığı, onu kabul eden, onu tanıyan ve fazla söze gerek kalmadan anlaşacağı bir cemaate bağlı olduğunu hissetme ihtiyacı. Ben artık dine yer olmayan bir dünya hayal etmiyorum. Ama maneviyat ihtiyacının aidiyet ihtiyacından ayrıldığı bir dünya hayal ediyorum. İnsanın inançlara, bir kültüre, muhtemelen kutsal bir kitaptan esinlenen manevi değerlere bağlı kalırken, artık din kardeşleri ordusuna yazılma ihtiyacını hissetmeyeceği bir dünya. Dinin savaş halindeki budunlara, çimento rolünü artık üstlenmeyeceği bir dünya. Kiliseyi devletten ayırmak için yeterli değil. Dinseli bir kimlik bildirimi olmaktan çıkartmak da aynı derecede önemli. Tam da bu noktada, bu tuhaf karışımın fanatizmi, terörü ve etnik savaşları beslemeye devam etmesinin önüne geçilmek isteniyorsa, kimlik ihtiyacını bir başka şekilde doyurmak gerekecektir. Bu da beni en baştaki soruma geri götürüyor. Bir inanç toplumuna ait olmanın yerine bugün ne konulabilir? Önceki sayfalarda hissettirilen sıkıntı, bu aidiyetin artık en son, en az gelip geçici, en güçlü kökleri olan, insanın pek çok temel ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek tek aidiyet gibi görünmesidir. Ve hepsinin de ulus, budun, ırk, hatta sınıf daha dar, daha kısıtlayıcı ve hiç de daha az ölümcül olmadığı ortaya çıkan geleneksel aidiyetler tarafından kalıcı olarak çiğnenemeyeceğidir. Eğer bir gezegen kabilesine aidiyet aşılmak zorunda ise, belki de bu ancak daha eksiksiz, hümanist bir ufkun taşıyıcısı olan çok daha geniş bir aidiyete doğru ilerlemekle mümkündür. Hiç kuşkusuz bana denilecek ki hangi aidiyete, hangi daha geniş aidiyete ve hangi hümanist ufka? Tarih boyunca insanlığı seferber etme başarısını göstermiş güçlü bilinç dışı aidiyetler karşısında denge sağlayabilecek hiçbir yeni aidiyetin ortaya çıkmadığını saptamak için dünyaya şöyle bir bakmak yeter. Üstelik bugün küresellik iddiasındaki her görüş ya onlara safça geldiğinden ya da kimlikleri için bir tehlike olarak algılandığından çağdaşlarımızda bir güvensizlik uyandırıyor. Güvensizlik hiç kuşkusuz zamanımızın anahtar sözcüklerinden biridir. İdeolojilere karşı, mutlu yarınlara karşı güvensizlik. Politikaya, bilime, akla, modernliğe karşı güvensizlik. İlerleme düşüncesine ve pratik olarak bütün bir 20. yüzyıl boyunca büyük işlerin gerçekleştirildiği, tarihin başından beri eşi benzeri olmayan bir yüzyıl ama aynı zamanda bağışlanmaz suçların ve kırık umutların yüzyılı. İnanabildiğimiz her şeye karşı güvensizlik, küresel, dünya ya da gezegen ölçeğinde gibi görünen her şeye karşı da güvensizlik. Daha birkaç yıl önce pek çok insan gezegensel aidiyeti bir bakıma, insanlık tarihinin doğal sonu olarak gören düşünceyi kabul etmeye hazırdı. Söz gelimi Torinolu bir adam, önce Piemonteliyken İtalyan vatandaşı olacak, sonra da sırasıyla Avrupa vatandaşı, ardından da dünya vatandaşı olacaktı. Son derece basitleştiriyorum ama gitgide daha geniş aidiyetlere doğru geriye dönüşü olmayan bu gidiş fikri hiç de abartılı görünmüyordu. İnsanlık birbirini izleyen bölgesel kümeleşmelerden yola çıkarak bir gün en üst toplaşmaya ulaşacaktı. Birbirine rakip iki sistem üzerine kapitalizm ve komünizmin. Birincisi gitgide sosyalleşerek, ikincisi ise güdümcülüğü gitgide daha az uygulayarak tek sistem haline gelinceye kadar birbirine yöneleceklerine dair büyüleyici kuramlar bile ortaya atıldı. Huzur veren geniş bir sentezle birleşecekleri öngörülen dinler için de aynı şey olacaktı. Bugün artık tarihin asla kendisine çizilen yoldan gitmediği biliniyor. Doğası gereği yeri zamanı belli olmadığından, anlaşılmaz ya da çözülemez olduğundan, insan aklına sığmadığından değil ama tam da insanların yaptıklarından başka bir şey olmadığı için, onların bireysel olarak ya da ortaklaşa bütün eylemlerinin, bütün söylemlerinin karşı karşıya kaldıkları şeylerin, acılarının, nefretlerinin, yakınlıklarının toplamı olduğu için. Tarihteki oyuncular çoğaldıkça ve özgür oldukça bunların eylemlerinin bileşkesi daha karmaşık, kavraması daha zor, basitleştirici kuramlara gelmez olacaktır. Tarih her an sonsuz yollar üzerinde ilerlemekte. Bütün bunlardan her şeye rağmen herhangi bir anlam, bir yön çıkacak mıdır? Biz bunu elbette ancak barışta bilebileceğiz. Üstelik bu sözcüğünde bir anlam kazanması gerekecektir. Gelecek umutlarımızın mı yoksa karabasanlarımızın mı yarını olacak? Özgürlükle mi donanacak yoksa kölelikle mi? Sonuçta bilim kurtuluşumuzun mu aracı olacak yoksa felaketimizin mi? Bir yaratıcının aydın yardımcıları mı olacağız yoksa adi büyücü çırakları mı? Daha iyi bir dünyaya doğru mu gideceğiz yoksa dünyaların en iyisine mi? Öncelikle de daha yakınımızdaki gelecek 10 yıllar bize ne gösterecek? Bir uygarlıklar savaşı mı yoksa küresel köyün huzurunu mu? Ben geleceğin hiçbir yerde yazılı olmadığına derinden inanıyorum. Gelecek bizim ona yaptıklarımız olacak. Bazıları anlamlı anlamlı göz kırparak doğulu olan bana ya kader diye soracaktır. Buna hep bir yelkenli için rüzgar neyse kaderin de bir insan için aynı şey olduğu cevabını veriyorum. Dümen başındaki insan rüzgarın nereden eseceğine karar veremez. Ne şiddette eseceğine de ama kendi yelkenini yönlendirebilir. Ve bu da kimi zaman inanılmaz derecede fark eder. Aynı rüzgar deneyimsiz ya da ihtiyatsız ya da yanlış karar veren bir denizciyi felakete sürüklerken bir başkasını sakin bir limana ulaştıracaktır. Gezegen üzerinde esen küreselleşme rüzgarı hakkında da aynı şey söylenebilir. Bunu baltalamaya çalışmak saçma olur. Ama kıyı kıyı gidip kör kayalardan sakınarak ustaca dümen açılırsa doğru limana varılabilir. Bu sınırlı deniz manzarasıyla yetinmek istemem. Durumları daha açık bir şekilde ifade etmek zorunlu görünüyor bana. Teknolojide birkaç yıldır hızlanan, özellikle de iletişim ve bilgiye erişme alanında yaşamlarımızı derinden dönüşüme uğratan müthiş ilerlemenin bizim için iyi mi kötü mü olduğunu sormamız hiçbir işe yaramaz. Bu bir referandum konusu değil, bir gerçek. Bununla birlikte geleceğimizi nasıl etkileyeceği de geniş ölçüde bize bağlı. Bazılarının içinden bir çırpıda her şeyi reddetmek ve dünyalılaşmaya, küreselleşmeye, egemen batıya ya da dayanılmaz Amerika'ya karşı dokunaklı lanetler okuyarak kimliklerine sarılmak gelecektir. Tersine başkaları ise ne kim olduklarını, nereye gittiklerini ne de dünyanın nereye gittiğini bilemez hale gelecek derecede fark gözetmeden her şeyi kabule, her şeyi sindirmeye hazır olacaktır. Taban tabana zıt ama her ikisi de boyun eğimi özelliği taşıdığından sonunda birleşen iki tavır. İkisi de buruk ve yüze gülücü, somurtkan ve bön. Dünyanın bir tren gibi raylar üzerinde ilerlediğini ve hiçbir şeyin onu yolundan çıkartamayacağını sanan aynı ön varsayımdan kaynaklanıyor. Benim duygularım farklı. Dünyalılaşma rüzgarı bana bizleri gerçekten felakete de, en iyiye de götürebilecekmiş gibi geliyor. Bizi birbirimize çabucak yakınlaştıran yeni iletişim araçları, bizleri tepki olarak farklılıklarımızı ortaya koymaya itse de, aynı zamanda ortak kaderimizin bilincine varmamızı da sağlıyor. Bu da bana bugünkü evrimin sonuçta kimlik kavramına yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasını destekleyebileceğini düşündürüyor. Bütün aidiyetlerimizin toplamı gibi algılanacak ve içinde insanlık toplumuna aidiyetin gitgide daha fazla önem kazanarak çok yönlü özel aidiyetlerimizi de silmeden sonunda bir gün esas aidiyet haline geleceği bir kimlik. Elbette küreselleşme rüzgarının bizleri ister istemez bu yöne sürüklediğini söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim. Ama bu rüzgar bana böyle bir yaklaşımı göze almayı daha az zor hale getirecekmiş gibi geliyor. Aynı zamanda kaçınılmaz da. 3. Tarihçi Mark Bloch, insanlar babalarından çok zamanlarının çocuklarıdır diyordu. Bu kuşkusuz her zaman doğruydu ama asla bugünkü kadar doğru olmamıştı. Son birkaç on yıldır her şeyin nasıl gitgide daha hızlı geliştiğini hatırlatmak gerekir mi? Çağdaşlarımızdan hangisi eskiden bir yüzyıla yayılabilecek değişikliklerin zaman zaman bir ya da iki yıl içinde yaşandığını fark ettiği izlenimine kapılmamıştır? İçimizden daha yaşlı olanlar, çocukluklarındaki zihniyetlerine geri dönmek için edindikleri alışkanlıkları, artık vazgeçemeyecekleri alet ve ürünleri kavrayabilmek için hafızalarını büyük ölçüde zorlama ihtiyacını bile duyuyorlar. Gençlerse daha önceki kuşaklarınki bir yana, büyük anne ve babalarının nasıl bir yaşam sürdükleri hakkında çoğu zaman en küçük bir fikir sahibi bile değiller. Aslında bizler çağdaşlarımıza, atalarımıza olduğundan çok daha fazla yakınız. Size Prag, Seul ya da San Francisco sokaklarında rastgele çevirdiğim biriyle, kendi büyük babamla olduğundan çok daha fazla ortak şeyim olduğunu söylesem, abartmış mı olurum? Sadece dış görünüşte, kıyafette, hal ve tavırda değil, sadece yaşam biçiminde değil, İşte, konutta, etrafımızı saran aletlerde değil ama ahlak kavramlarında, düşünme alışkanlıklarında da, inançlarda da biz kendimizi istediğimiz kadar Hristiyan ya da Müslüman ya da Musevi ya da Budist ya da Hindu diyelim. Öteki dünyaya dair görüşümüzün 500 yıl önce yaşamış olan din kardeşlerimizinkiyle artık hiçbir ilgisi kalmamıştır. Onların büyük bir çoğunluğu için cehennem tıpkı mahşer tablolarındaki gibi, günahkarları ezeli ateşe atmaya hazır çatal ayaklı iblisleriyle birlikte Anadolu ya da Habeşistan kadar gerçek bir yerdi. Bugün artık hiç kimse ya da hemen hemen hiç kimse durumları böyle görmüyor. Çok karikatürlük bir örnek verdim ama bu her alandaki kavramlarımızın tümü için doğru. Bugün inanan bir insana tamamıyla kabul edilebilir gelen pek çok davranış, onun eski din kardeşleri için tasavvur dahi edilemezdi. Bu sözcüğü tekrar tırnak içine aldım. Çünkü o atalar bizimle aynı dini yaşamıyorlardı. Eğer bugünkü davranışlarımızla onların arasında yaşayacak olsaydık, hepimiz zındıklıktan, zinadan, sapkınlıktan ya da büyücülükten sokaklarda taşlanır, bir zindana atılır ya da ateşte yakılırdık. Toparlarsak, içimizden her biri iki mirasa sahip. Dikey olanı bize atalarımızdan, halkımızın geleneklerinden, ait olduğumuz dini cemaatten geliyor. Yatay olanı ise çağımızdan, çağdaşlarımızdan. Bana göre en belirleyici olanı sonuncusu ve her geçen gün biraz daha belirleyici oluyor. Bununla birlikte bu gerçek kendi kendimize algılayışımıza yansımıyor. Biz yatay mirasımızda değil, ötekiyle öne çıkıyoruz. İzninizle günümüzde ortaya çıktığı haliyle kimlik kavramına eğildiğiniz andan itibaren şunun temel bir nokta olduğunda ısrar ediyorum. Bir yanda gerçekte ne olduğumuz ve kültürün dünyalaşmasının etkisiyle ne olacağımız var. Yani çağdaşlarımızla geniş bir toplum halinde referanslarının esasını, davranışlarının esasını, inançlarının esasını paylaşan her renk iplikten dokunmuş varlıklar. Sonra öte yanda olmayı düşündüğümüz olma iddiasında bulunduğumuz şey var. Yani falanca topluluğun değil de filanca topluluğun üyesi. Şu inancın değil de bu inancın müridi. Söz konusu olan dinsel, ulusal ya da başka aidiyetlerimizin önemini yadsımak değil. Dikey mirasımızın çoğu zaman kesin olan etkisini yadsımak söz konusu değil. Bu evrede özellikle söz konusu olan ne olduğumuzla olduğumuza inandığımız şey arasında bir uçurum olduğunu gün ışığına koymak. Doğrusunu söylemek gerekirse, farklılıklarımızı büyük bir hırsla vurguluyorsak, bunun nedeni açıkça gitgide daha az farklı hale gelmemizdir. Çünkü çatışmalarımızı çok eskilere dayanan düşmanlıklarımıza rağmen, her geçen gün farklılıklarımızı biraz daha azaltıyor ve benzerliklerimizi biraz daha çoğaltıyor. Sanki bundan keyiflenir gibiyim. İnsanların birbirlerine gitgide daha çok benzemelerini görünce gerçekten sevinmeli midir? Pek yakında tek bir dilin konuşulacağı, herkesin aynı asgari inanç demetini paylaşacağı, herkesin televizyon karşısında aynı sandviçleri geveleyerek aynı Amerikan dizilerine bakacağı renksiz bir dünyaya doğru gitmiş olmayacak mıyız? İşin karikatürü bir yana, soru en ciddi biçimde sorulmayı hak ediyor. Gerçekten de dünyalaşmanın hemcinslerimizin büyük çoğunluğunun gözüne herkes için zenginleştirici müthiş bir karışım olarak değil, yoksullaştırıcı bir tek tiplilik ve kendi öz kültürünü, kimliğini, değerlerini korumak için mücadele edilmesi gereken bir tehdit gibi göründüğü son derece şaşırtıcı bir çağdan geçiyoruz. Belki bunlar artçı mücadelelerden başka bir şey değil. Ama şimdilik bu konuda hiçbir şey bilmediğimizi kabul edecek alçak gönüllülüğü göstermek gerek. Tarihin çöplüklerinde her zaman umduğumuzu bulamayız. Hem sonra özellikle bunca insan kendisini dünyalaşmanın tehdidi altında hissediyorsa, söz konusu tehdidin daha yakından incelenmesi normal olurdu. Kuşkusuz kendilerini tehlikede hissedenler de insanlık kadar eski olan değişim korkusunu bulmak mümkün. Ama daha güncel ve haksız demeye dilimin varmadığı endişeler de var. Çünkü dünyalılaşma bizi tek bir hareketle, biri gözüme hoş, diğeri kötü gelen, birbirine zıt iki gerçekliğe doğru sürüklüyor. Yani evrenselliğe ve tek tipliliğe. Bize tek bir yol söz konusuymuşçasına iç içe geçmiş, farksızlaşmış gibi görünen iki yol. O kadar ki insan kendi kendine, birinin ötekinin gösterilmeye layık yüzü olup olmadığını sorabilir. Yan yana olsalar, birbirlerine değseler ve göz alabildiğine birbirlerine dolaşsalar da ben kendi payıma birbirinden farklı iki yol olduğuna inanıyorum. Çileyi hemen çözmek istemek hayalcilik olurdu. Ama çileden ilk ipliği çekmeye çalışılabilir.